Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Türkiye Doğu Akdeniz'e kilitlenmiş durumda ama meseleye kilitlenen tek ülke Türkiye değil, Yunanistan ve Fransa da aynı durumda. Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili daha önce bir bölüm yapmıştık. Krizin başını unutanlar dönüp 31. bölümümüzü tekrar dinleyebilir. Ne var ki Trend Topic bir haber podcast'ı. Olanı biteni detayları ve değişik boyutlarıyla aktarmaya çalışıyoruz. Doğu Akdeniz krizinde yeni gelişmeler oluyor olmakta. Dolayısıyla biz de yeni Doğu Akdeniz bölümümüzle karşınızdayız. Savunma Bakanı Hulusi Akar, tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter diye bir açıklama yaptı. Akar açıklamasında elbette Doğu Akdeniz krizini kastediyor. Akar'ın susun diye çıkıştığı taraf Yunan ve Fransız tarafı ama Türkiye'nin de pek sessiz durduğu söylenemez. Şimdi biraz arka plan verelim. 2010 senesinde Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, Yunanistan ve Mısır Doğu Akdeniz'de gaz çalışmalarına başladılar. Çünkü öncesinde Güney Kıbrıs Rum kesimi bu ülkelerle bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamıştı. Türkiye'de 2011 senesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı. Türkiye bir süredir bu bölgeye sismik gemiler gönderiyor, çalışmalar yapıyor. Karşı taraf ülkeleri de İsrail'de bulunan gazı kendi aralarında yapacakları sözleşmelerle denizden İtalya'ya getirerek Avrupa'ya taşıma niyetindeler. İşte Türkiye burada devreye giriyor. Doğu Akdeniz'de böyle bir çalışma yapılmasını Türkiye işin içinde olmadan istemiyor. Burada önemli konu TANAP, yani Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesi. Biliyorsunuz Azeri gazı İpsala'ya kadar getirilmiş. 30 Kasım 2019'da da açılışı yapılmıştı. Trans Adriyatik Boru Hattı'nın tamamlanmasıyla 10 milyar metreküp gaz Avrupa'ya satılacak. Eylül 2019'da Güney Kıbrıs Rum kesimi Fransız Total ve İtalyan Eni enerji şirketleriyle bir anlaşma yaparak keşfettiği gaz sahasında çalışma izni verdi. Türkiye bu anlaşmaya da sert tepki verdi. Çünkü Güney Kıbrıs'ın rezerv bulduğu 13 blokluk ekonomik bölgenin bir kısmı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesi içerisinde. Türkiye asıl hamleyi Kasım 2019'da Libya ile bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yaparak gerçekleştirdi. Bu anlaşmanın önemi İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs gazının İtalya'ya taşınması için döşenecek boru hattının Libya, Türkiye münhasır ekonomik bölgesinden geçiyor olması. Şimdi meselenin bu tarafı böyle. Birdenbire bu krize dahil olan isimlerden bir tanesi Fransa oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Libya'da Hafter'i destekleyerek olası bir göçmen krizinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Türkiye'nin desteklediği ise Serraç tarafı. Serraç Birleşmiş Milletler tarafından da kabul gören bir lider ama Fransa Hafter'i desteklemeye devam ediyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye gibi Serraç hükümetini destekliyor. Fransa'nın olaya dahil olmasının bir diğer nedeni de Güney Kıbrıs'ta yapılacak gaz sondaj çalışmaları ve Fransız enerji şirketinin bu çalışmaları yapacak şirketlerinden bir tanesi olması. Macron daha önce Türkiye'nin askeri güç üzerinden yürüttüğü dış politikasına gönderme yaparak Türkler sözlerden değil eylemden anlar diye bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği Erdoğan'a karşı sert tutum almalı dedi. Macron sadece açıklama yapmakla kalmadı, eyleme de geçti. Med7 isminde Akdeniz Birliği üyesi ülkeleri topladı. Birlik, Doğu Akdeniz krizi sonrası Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı vereceği bir yaptırım kararını destekleyeceğini açıkladı. Macron, Pax Mediterrana yani Akdeniz'de barış diye bir tweet attı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın buna fotoğraflı bir tweetle yanıt verdi. Fotoğrafta Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini koyduğunu görüyoruz. Kalın tweetinde bu fotoğrafın üzerine sözü daha fazla uzatıp kendimizi yormayalım diye yorum yazmış. Krizle ilgili ateşli bir konuşma yapan bir diğer figür Meclis Başkanı Mustafa Şentop oldu. Mustafa Şentop Fransa'nın yakın tarihte askeri başarısı olmadığını söyledi. Şentop Fransa'nın tarihinde tek başarılı komutan var. O da yani Napolyon da Fransız değil dedi. Sonra hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkilere taşımasın diye de ekledi. Tüm bu tartışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan en üst perdeden dahil oldu. Erdoğan 12 Eylül'de Milli İrade Sempozyumunda Macron'a çıkıştı.
İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki Türk milletiyle değil ama bizim diyor Erdoğan'la sıkıntımız var. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. (Gülüyor) Defalarca bunu zaten sana söyledim. Ama dinlemiyorsun. Bak senin tarih bilgin de yok dedim. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma. Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz. Önce bunu öğren. Ve bunu ben bizzat kendisine söyledim. Bak dedim senin tarih bilgin yok. Önce bunları öğrenmen lazım. Biz ise bu Afrika'da bir insanın burnunu kanatmadık.
Şimdi tabii bütün Avrupa Türkiye'ye birlik olmuş karşı mı Macron Med7 birliğini topladı dedik. Fakat tabii olayın başka bir tarafı var. Bu Med7 toplantısı yapıldı. Bu ülkeler bu toplantıya katıldılar ama toplantıdan hemen sonra mesela Türkiye'yi arayan, Türkiye'yle temasa geçen ülkeler oldu. Bunlardan bir tanesi Malta. Malta Dışişleri Bakanı, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Antalya'da ziyaret etti. İspanya Dışişleri Bakanı Erdoğan'ı aradı ve hemen konuyla ilgili Erdoğan'la bir görüşme yaptı. Yani bu ülkeler, İspanya, Malta gibi ülkeler aslında hani bu krizde biz biraz daha Türkiye'nin yanındayız diye bir mesaj veriyor. Peki açıklamalar böyle, olan biten böyle. Bir gazeteci Ali Kayalar Yetkin Report'a bu krizle ilgili bir yazı yazmış, krizi çerçevelemiş. Ben de yazısını Ali Kayalar'la konuştum. Kısa bir aradan sonra röportajla devam edeceğiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Ali Kayalar, Yetkin Report'a geçtiğimiz gün bu Doğu Akdeniz'deki krizi çok güzel analiz eden, olanı biteni anlatan bir yazı yazdınız. O yazı üzerine bu meseleyi özellikle sizinle konuşmak istedim. İsterseniz önce bir çerçeveyi çizelim. Yani ne oldu da kriz çıktı? Yani biz şimdi neyin krizinin içindeyiz?
Yani aslında belki başlangıç tarihi olarak 2019'da Kasım'da bizim dışişlerinin Libya ile yaptığı anlaşmalarla başlamak lazım. Fransa'nın buraya kadar gelen rahatsızlığı, Yunanistan'ın da bu kadar birlikte hareket ediyor olmasının sebebini belki biraz oradan arayarak başlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu proaktif bir hamleydi, dışişlerinin hamlesi, Libya anlaşması. Çünkü Libya Avrupa Birliği içerisinde de çatlaklara sebep olabilecek bir konu. Bir tarafta BM'nin onayladığı, meşru gördüğü başbakanı seçilmiş bir hükümet var fakat örneğin Fransa buna karşı uzun zamandır hamleler yapıyor. Tabii Libya anlaşması Yunanistan'ı doğrudan ilgilendirdi. Coğrafi olarak gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman Yunanistan daha oradan egemenlik alanlarıyla ilgili tartışmaları başlattı. Denizdeki egemenlik alanlarıyla ilgili tartışmaları başlattı. Hiç kimsenin birbirine taviz vermediği bir hamleler zinciriyle bugün işte Akdeniz'in bir tatbikat denizine dönüştüğü ortama geldik. Türkiye'nin burada yaptığı gayrimeşru bir hamle yoktu. Fakat buna yine Libya üzerinde, Akdeniz üzerinde genel olarak buradaki egemenlik sahaları üzerinde çıkar sahibi olan bütün büyük ülkelerin müdahale etmesi beklenemezdi zaten. Bu doğal bir dış politika oyununu başlatmış oldu böylelikle. Bu yaz tabii ki bundan çok daha sıcak geçti. İşte Yunanistan'ın iddiaları karşısında bizim Ankara'nın belirli bir pozisyonu var. Yani bunu kabul edilemez buluyorlar ve zaten haritaya baktığınızda ne akla ne uluslararası hukuka uygun bir iddia değil bu. Önemli olan sadece Türkiye'nin bütün bunlar olup bitiyorken nerelerden destek alacağı, nerelerden güç alacağı, stepstone yani basacağı yerlerin neleri olduğu ve bunların ne kadar güçlü olduğu.
Şimdi burada herkesin kendi teorisi var değil mi yani? Türkiye'nin kendi teorisi var. Yani bu işte münhasır ekonomik bölgeyle ilgili. Bununla ilgili işte diğer ülkelerin, Güney Kıbrıs'ın kendine göre bir teorisi var. Bu işin bir kısmı. Bir de Ege'de Yunanistan'ın savunduğu bir pozisyon var. Türkiye'nin savunduğu bir pozisyon var. Yani burada iç içe geçmiş iki kriz görüyoruz aslında. Bir Doğu Akdeniz, münhasır ekonomik bölge. Bir de Ege'nin paylaşımı. Şimdi bu krizin ikisi beraber tek bir kriz olarak karşımıza çıkıyor anlaşılan.
Krize bir şey daha ekleyebiliriz aslında. Artık böyle sonsuza kadar sürecek gibi görünen Kıbrıs'ın kendi işte barış ve çözüm görüşmeleri krizi de buna doğal olarak dahil olmuş oluyor bu tartışmanın içerisinde. O da bir taraftan devam ederken hani üç boyutu var diyebiliriz. Bunu eklemek isterim sadece. hani Türkiye'nin burada destek alacağı yerler derken kastettiğim buydu. Yani sizin bahsettiğiniz yazıda da hani dikkat çekmeye çalıştığım nokta buydu. Birdenbire bunu akut bir durum olarak gördüğümüzde, kim haklı kim haksız diye baktığımızda, işte uluslararası mahkemelere gittiğimizde ya da diplomatik görüşmelerle işi gerek ABD olsun gerek NATO'da olsun çözmeye kalktığımızda çok steril bir bakışla Türkiye'nin pozisyonunun en azından Yunanistan'ın pozisyonundan çok daha ileri olduğunu, Fransa'nın da gerçekten hani literatürdeki doğru adıyla söyleyecek olursak müdahaleci davrandığını söyleyebiliriz. Fakat maalesef mesele bunlarda kalmıyor. Yani özellikle geçtiğimiz 10-13 yıldır Türkiye'nin dış politika hamlelerine, buradaki hani dış politikada da elbette ki dostlar düşmanlar olmaz, çıkar ilişkileri olur ama ülkelerin hani bu çıkar ilişkilerinde ne kadar yıprattığına bakacak olursak belki başka bir dış politika stratejisiyle diyeyim. Bugün Türkiye etrafında çok daha fazla sayıda Avrupa Birliği üyesi ülkeyi yanında bulabilirdi diye düşünüyorum.
Şöyle bir şey yapacak olursak, şimdi kim kimin yanında yer alıyor Ali Bey?
Pozisyonları anlatacak olursak Fransa'nın burada yanına Avrupa Birliği'nin güçlü büyük majör ülkelerinden hiçbirini almadığını görüyoruz bu hamlelerin içerisinde. Tabii en başta Almanya'yı söylemek gerekiyor. Mesela Almanya'nın bu konudaki tek belirgin tavrı Yunanistan'la Türkiye arasında bir arabuluculuk yapmak talebi oldu.
Almanya biraz daha tarafsız kalmaya çalışıyor anlaşılan. Yani bir açıklama gelmişti Almanya'dan, yani Yunanistan'ın yanındayız diye, ama galiba o Yunanistan'ın AB üyesi olmasına binaen yapılmış bir açıklama olarak anlaşılıyor.
Yani bu mülteci kriziyle beraber daha belirginleşen bir şey var ki Almanya konuştuğu zaman biz bunu genellikle Avrupa Birliği konuştuğu gibi algılayabiliriz. İşte Avrupa Komisyonu başkanından bağımsız bir konu, konseyin başkanından bağımsız bir konu. Almanya bu mülteci kriziyle beraber Avrupa Birliği'nin motor gücü olduğunu ispatladı zaten. Yani böyle bir krizde Avrupa Birliği'nin zamanında ekonomik krizden çıkarttığı, işte Türkiye ile yaşadığı başka sorunlarda hep yanında aldığı Yunanistan'ın yanında Fransa'yı görüyoruz ama Almanya'yı görmüyor olmamız aslında kendi başına bize bir şey anlatıyor. AB içinde Almanya'nın Fransa'nın bu hamlelerini çok da birebir onaylamadığını, desteklemediğini gösteriyor bize. Çok açık bir tavır almaması, aksine hem NATO hem AB üyesi bir ülke olarak arabuluculuk teklif etmesiyle. Fransa'nın burada şöyle bir Libya sıkıntısı var. Bence orası çok önemli. Hani çatlaklardan bir tanesi burası. Çünkü Atlantik konusunda geçen en güncel gördüğüm yazı oydu bununla ilgili. Hala Avrupa Birliği Fransa'nın Libya tavrından emin değil. Hani oranın bir savaş alanına, bir yeni Suriye'ye dönüşmemesi AB'nin birçok politikası, göçmen politikası, ekonomi politikası açısından önemli. Fakat Fransa hala oradaki meşru BM hükümetini değil Haftar tarafını desteklemekle suçlanıyor. Bunu zaten krizin başlangıcında açıktan yapardı. Bugün hala Fransa'ya dair böyle şikayetler var. Dolayısıyla hani kim hangi tarafta diye konuştuğumuz zaman Club Med dediğimiz bu.
Med 7, evet. Mediterranean 7 diye bir şey toplandı.
Evet, Med 7 diye anılıyor. İşte Club Med diye de makarasına kullandıkları bir tabir var. Şimdi bunun içerisinde ülkelere baktığınızda Doğu Akdeniz politikasında etkili olabilecek sadece şey var. Fransa'nın kendisi var. Portekiz'in bunun mesela üyelerinden. Akdeniz'in sahili dahi yok, sınırı dahi yok. Yani bu aslında yine bir Fransa-Yunanistan hamlesi olarak görülebilir. Oradan çıkan kararlar da öyle görülebilir ve Avrupa Birliği'nin tamamının da oradan çıkıp Avrupa Birliği'nde, daha doğrusu Avrupa Birliği Konseyi'nde 24'ünde bu ayın 24'ünde başlayacak toplantılarda Türkiye'ye çıkacak yaptırımlarla ilgili bir şey söylemiş olması, hani kararları çıkartırız demiş olması aslında AB adına önceden konuştuğunu gösteriyor.
Yani erken o Med 7 toplantısında şunu diyorlar, bir yaptırım kararı çıkarsa biz bunu destekleriz diyorlar aslında, aşağı yukarı dedikleri böyle bir şey. Ama evet, bu evet. AB'den bir yaptırım kararı çıkacak Türkiye'ye demek olmuyor aslında, herhalde o ayrımı koymak gerekiyor.
Tabii çünkü Avrupa Birliği içerisinde de Türkiye'ye dönem dönem karşımıza gelen bu yaptırım politikalarının her zaman da bekledikleri sonuçları vermediğinin bir ön bilgisi var. Böyle bir öğrenilmişlik var orada. Daha çok Türkiye'yi biraz daha uzağa atmaya yarayan hamleler oldu bugüne kadar. Buradaki bir görüş birliğinden söz etmek mümkün değil. Türkiye'ye yaptırım uygularsak istediğimizi alırız. Yani aslında Avrupa Birliği Konsey Başkanı Michel'in ağzından çıkan o havuç sopa sözcükleri gerilimi yumuşatmaya değil arttırmaya yönelik bir etkisi oldu. Bu sopa politikası pek Türkiye ile son dönemde AB'nin istediği sonuçları onlar adına doğurmadı. Yani Türkiye sertleştirmekten çekinmedi dış politikasına, özellikle AB ilişkilerinde. Ama işte iki tarafta bence bu durumda biraz da havuç aramalı. Yani birbirlerine neler verebilirler? Taviz alanları nelerdir? Karşılıklı çıkar ilişkileri nasıl geliştirilebilir? Hani buna bakmak yerine bu iş 24'üne kadar sertleşerek gidecek gibi görünüyor.
24'ünde bakalım, yani iki taraf, daha doğrusu dediğiniz gibi konsey toplantısı daha ne çıkacak? 24'üne kadar muhtemelen Türk diplomatlar ya da neyse Türk siyasiler, herhalde Avrupalı siyasilerle irtibat halinde olacak ve taraflar birbirini yumuşatabilecek mi herhalde? Bunu göreceğiz 24'ünde, öyle
değil mi? Bunu göreceğiz. Geçtiğimiz hafta sonu mesela Cuma'dan itibaren çok hızlı bir diplomatik temas sürecinden geçtik. Erdoğan bizzat, Cumhurbaşkanı bizzat ele aldı süreci diyeyim ben. Libya Başbakanı'yla görüştü, Merkel'le telefonla görüştü, Michel'le görüştü. Bütün bunlarda Türkiye'nin pozisyonu ifade edildi. Bizim en azından görüşmenin bu tarafından, Ankara tarafından yapılan açıklamalardan Türkiye'nin pozisyonunun ifade edildiğini duyuyoruz. Ama karşı taraf ne dedi tam olarak bilmiyoruz. Ama 24'üne kadar bu diplomatik temaslar, geldikler devam eder. Belki çok küçük bir ihtimalle mandatodaki şu teknik görüşmeler şimdiden ölü doğmuş gibi görünüyor Yunanistan'da Türkiye arasında. Oradan bir sonuç çıkar mı çıkmaz mı o zamana kadar, tabii onu da bekleyerek görmek durumundayız.
Peki Ali Kayalar, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim, iyi günler.
Sağolunuz. Krizin tırmandığı noktalardan biri de Antalya Kaş'tan birkaç kilometre uzaklıktaki Meis Adası. Yunanistan adaların kıta sahanlığı olduğu iddiasında, yani Meis'in 20 kilometre açığının Yunanistan'a ait olduğunu iddia ediyor. Bu da Türklerin Kaş sahilinden denize falan girememesi demek. Ama tabii bu Yunanistan'ın iddiası ve Yunanistan'ın Avrupa'yı, işte diğer ülkeleri buna ikna etmesi zor. Çünkü haliyle tabii bu Yunanistan'ın iddiası gözle görülür bir adaletsizliği barındırıyor. Mevcut durumu anlatan haritayı bölümün kapak fotoğrafında görebilirsiniz. Doğu Akdeniz'de kriz tırmanırken Yunanistan sadece 432 kişinin yaşadığı Meis Adası'na asker çıkarmıştı. Elbette bu Türkiye'ye bir mesaj niteliğinde. Kaş'ta bulunan gazeteci Engin Baş, Yunan askerlerinin adanın Türkiye tarafına bakan kısmına dev bir Yunan bayrağı çizdiğini bildirdi. Peki, tüm bu gelişmeleri Amerika Birleşik Devletleri nasıl dahil oldu? Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri bu kriz sürerken biraz daha dengeleyici bir rol kendince oynamaya çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı bir silah ambargosu var. Bu ambargoyu kaldırdı Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bir mesaj olarak. Öte yandan Dışişleri Bakanı Pompeo, Güney Kıbrıs Rum kesiminde Nikos Anastasiadis'le görüştü. Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor dedi. Ama Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile de görüşmeyi sürdürüyor. Şimdi kriz nasıl sonlanacak? Macron susarsa kriz biter mi? Günün sonunda Türkiye, Yunanistan, Fransa, bunların hepsi NATO üyesi. NATO krizi dindirebilir mi? Yunanistan ve Türk askeri heyetlerinin Brüksel'de NATO nezdinde görüşeceği açıklanmıştı. Ancak Yunan heyeti son anda toplantıya katılmaktan vazgeçti. Peki ya Avrupa Birliği? Avrupa Birliği'nin içerisinde dengeler karışık. Şimdi Türkiye'nin yanında duran ülkeler var, Fransa'nın yanında duran ülkeler var. Almanya ise biraz daha tarafsız duruyor, dengeleyici bir pozisyonda krizi aşmaya, aştırmaya çalışıyor demiştik. Avrupa Birliği krizi çözebilir mi? Türkiye AB idealinden ve Avrupa'dan fersah fersah uzaklaşmış durumda. Ama ne olursa olsun Avrupa ülkelerinin önemli bir ticari partneri Türkiye. Dolayısıyla Avrupa Birliği tarafından atılacak adımlar belki bu krizi yumuşatabilir deniyor. Böyle bir beklenti var, bunu göreceğiz. Evet, Trendtopik'i Podbe Medya ile birlikte hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.